Merhaba, ben Yusuf. Ninnar Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. HBR'nin değişim yönetimi üzerine 10 temel okuma. Silit kitabı, Harvard Business Review arşivinden seçilmiş makaleleri bir araya getiren uygulamaya dönük bir yönetim derlemesidir. Kitabın odağı, tek seferlik ve yukarıdan aşağı yürütülen dönüşüm projelerinden çok, sürekli belirsizlik içinde kurumları değiştirebilme kapasitesidir. John P.
Kotter, Tim Brown, Roger L. Martin ve Daryl K.
Rigby gibi yazarların görüşleri, değişimin strateji, kültür, çalışan davranışı, örgüt tasarımı ve çevik çalışma biçimleriyle bağını ele alır.
Kotter'ın ek makalesi Accelerate, yerleşik hiyerarşinin yanına daha hızlı hareket eden ağ temelli bir yapı kurma fikrini öne çıkarır. Seçki, değişime direnç gösterenleri suçlamak yerine, direncin nedenlerini anlamayı, inandırıcı bir yön duygusu yaratmayı ve katılımı tasarlamayı amaçlar. Bu nedenle kitap, hazır bir reçete sunmaktan ziyade, farklı dönüşüm durumlarında kullanılabilecek analiz çerçeveleri ve yönetim araçları sağlar.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, sürekli değişim için hiyerarşi ile ağ yapısını birlikte kullanmak,
kitabın belirgin katkılarından biri, geleneksel yönetim hiyerarşisinin tek başına hızlı değişim için yeterli olmayabileceğini göstermesidir. Hiyerarşi, günlük operasyonların güvenilir işlemesi, sorumlulukların belirlenmesi ve risklerin kontrolü açısından gereklidir. Ancak yeni bir stratejiyi denemek, kurumlar arası engelleri aşmak ya da fırsatlara hızla karşılık vermek gerektiğinde aynı yapı kararları yavaşlatabilir.
Kotter'ın Accelerate makalesi bu gerilime, hiyerarşinin yerine geçecek bir sistem önermek yerine, ona eşlik eden ağ temelli bir çalışma düzeniyle yaklaşır. Bu ağ, farklı birimlerden gönüllü ve etkili kişileri ortak bir değişim gündemi çevresinde bir araya getirir. Amaç, ünvanlardan bağımsız biçimde bilgi akışını ve inisiyatifi hızlandırmaktır.
Bu yaklaşımın pratik sonucu şudur, dönüşüm yalnızca üst yönetimin duyurduğu bir program olarak kalmamalıdır.
Kurumun çeşitli noktalarındaki çalışanların sorunu görmesi, çözüm geliştirmesi ve uygulamaya katkı vermesi gerekir. Yine de ağ yapısı hesap verebilirlikten kopuk gayri resmi bir kulüp haline gelmemelidir. Kitabın ima ettiği denge, çevikliğin açık yetkiler, ortak öncelikler ve yönetim desteğiyle birleştirilmesidir. İkinci olarak, kültürü soyut bir engel değil. Dönüşümün çalışma mekanizması olarak ele almak, derleme kurum kültürünü değişim planının sonunda ele alınacak yumuşak bir konu olarak görmez. Kültür,
çalışanların hangi davranışın ödüllendirildiğini, hangi risklerin kabul edilebilir sayıldığını ve sorunların nasıl konuşulduğunu belirlediği için dönüşümün günlük uygulama alanıdır.
Bir şirket yeni bir müşteri yaklaşımı veya çevik yöntem ilan edebilir. Fakat terfi ve performans değerlendirme sistemleri eski davranışları ödüllendiriyorsa değişim yüzeyde kalır. Bu nedenle kültürü değiştirmek, sadece değerler bildirisi yayımlamak anlamına gelmez.
Liderlerin karar alma biçimi, ekipler arasındaki işbirliği, hatalardan öğrenme yaklaşımı ve kaynak tahsisi söylenen yön ile uyumlu olmalıdır.
Kitapta öne çıkan kültürü dönüşümün katalizörüne çevirme fikri, mevcut kültürün yalnızca eksiklerini aramak yerine, değişimi destekleyebilecek güçlü yanlarını da bulmayı gerektirir. Örneğin, yüksek uzmanlık gururu taşıyan bir kurumda değişim, soyut bir yönetim talimatı yerine, daha iyi mesleki standartlara ulaşma hedefiyle ilişkilendirilebilir.
Bu yaklaşım Türkiye gibi ilişki ağlarının ve yönetici davranışının iş ortamında güçlü etkisi olduğu bağlamlarda da önemlidir.
Çalışanlar, resmi duyurudan çok yöneticilerin tutarlı davranıp davranmadığına bakar. Dolayısıyla güven oluşturmayan bir kültürde teknik olarak doğru tasarlanmış dönüşüm programları bile kalıcılaşmakta zorlanır. Üçüncü olarak, dirençli bastırmak yerine sosyal bağlar üzerinden katılım oluşturmak. Değişime direnç, çoğu zaman çalışanların yeniliğe ilkesel olarak karşı çıkmasından değil, belirsizlikten, statü kaybı kaygısından veya geçmişte sonuç vermemiş girişimlerden doğar. Kitap, bu durumu yalnızca iletişim eksikliği şeklinde yorumlamaz. İnsanların resmi organizasyon şemasının ötesinde kurduğu güven ilişkilerinin değişimin kabulünde belirleyici olabileceğini vurgular.
Ağ bağlarından yararlanmak her çalışana aynı kurumsal sunumu göndermekten daha etkili olabilir.
Güvenilen ekip arkadaşları, teknik uzmanlar veya gayri resmi kanaat önderleri değişimin günlük iş üzerindeki etkisini daha inandırıcı biçimde açıklayabilir.
Bununla birlikte bu kişiler, yönetimin mesajını sorgusuz aktaran sözcüler olarak kullanılmamalıdır. Sahadaki kaygıları, uygulama engellerini ve geri bildirimleri karar vericilere taşıyabilmelidirler.
Böyle çift yönlü bir iletişim, direnci erken fark etmeyi ve tasarımı düzeltmeyi sağlar.
Kitabın yaklaşımı, muhalif sesleri susturmanın kısa vadede hızlı görünse bile uzun vadede bilgi kaybı yaratabileceğine işaret eder. Özellikle yeniden yapılanma, birleşme veya yeni çalışma sistemleri gibi belirsizliği yüksek süreçlerde çalışanların neyin değişeceğini, neyin korunacağını ve kararların hangi gerekçeyle alındığını bilmesi gerekir. Katılım, herkesin her kararı vermesi değildir. Karar yetkisinin açık tutulduğu, fakat uygulamayı etkileyecek bilgilerin gerçekten dinlendiği bir süreçtir. Bu ayrım, değişime sahip çıkmayı arttırır. Dördüncü olarak, tasarım düşüncesiyle değişimi çalışan deneyimi üzerinden somutlaştırmak, kitapta yer alan tasarım düşüncesi yaklaşımı. Değişim programlarını yalnızca üst yönetimin stratejik hedeflerinden türetmenin sınırlı kalabileceğini gösterir. İnsanlar, büyük bir dönüşüm anlatısını ancak kendi işleri, müşterileri ve karşılaştıkları sorunlarla bağ kurduğunda anlamlı bulur. Tasarım düşüncesi bu noktada değişimden etkilenen kişilerin deneyimini incelemeyi, varsayımları test etmeyi ve çözümleri küçük denemelerle geliştirmeyi önerir.
Örneğin yeni bir iç süreç tasarlanırken çalışanların hangi adımda zaman kaybettiği, hangi bilgiye ulaşamadığı ve hangi kararın belirsiz kaldığı gözlemlenmelidir.
Ardından tek ve kesin bir model dayatmak yerine prototipler denenebilir ve geri bildirimle düzenlenebilir. Bu yöntem değişim iletişimini de geliştirir. Soyut verimlilik hedefleri yerine kullanıcıların yaşadığı gerçek sorunlara karşılık veren somut iyileştirmeler anlatılabilir. Ancak tasarım düşüncesi sadece yaratıcı atölyeler düzenlemek değildir. Araştırmadan elde edilen bulguların kaynak kararlarına, süreç sahipliğine ve performans ölçütlerine yansıması gerekir.
Aksi halde katılım toplamak için kullanılan geçici bir faaliyet olur.
Derlemenin güçlü yanı, buyurgan değişim anlayışına karşı insan davranışını ve uygulama ayrıntılarını stratejik tasarımın parçası olarak ele almasıdır.
Böylece destek almak, sonradan yürütülen bir ikna kampanyası değil, çözümün oluşturulma biçimi haline gelir. Son olarak, çevikliği büyütürken yanlış değişim hedeflerinden ve hatalı yeniden yapılanmadan kaçınmak, derleme. Çevik çalışma biçimlerinin yalnızca küçük ekiplerde hızlı toplantılar yapmakla sınırlı olmadığını ele alır. Çevikliğin kurum çapında değer üretmesi için önceliklerin net olması, ekiplerin müşteri ya da sonuç odaklı çalışması ve yöneticilerin kontrol anlayışını buna göre uyarlaması gerekir. Birimlerin kendi içinde çevik görünmesi, eğer bütçe, onay ve performans sistemleri eski işleyişe bağlıysa beklenen faydayı sağlamaz.
Kitap ayrıca yeniden yapılanmaların dikkatle ele alınması gerektiğini hatırlatır. Organizasyon şemasını değiştirmek, bazen gerçek bir stratejik sorunu çözmek yerine belirsizliği görünür biçimde yeniden dağıtabilir. Yeni kutular ve unvanlar oluşturmak, karar hakları, bilgi akışı ve hesap verebilirlik netleşmedikçe işbirliğini iyileştirmez. Bu nedenle önce hangi sorunun çözüleceği açıklığa kavuşturulmalıdır? Müşteriye erişim mi zayıf, birimler arası koordinasyon mu aksıyor, yoksa stratejinin kendisi mi yanlış varsayımlara dayanıyor? Değişimin yanlış hedefe yönelmesini önlemek için bu ayrım temel önemdedir. Kitabın yaklaşımı, değişimi hareketlilikle karıştırmamayı öğretir. Çok sayıda proje başlatmak ya da sık sık yapı değiştirmek dönüşüm kanıtı değildir. Başarılı uygulama, sınırlı sayıdaki kritik problemi seçmeyi, ilerlemeyi, gözlemlemeyi ve sonuçlar beklendiği gibi olmadığında yön değiştirebilmeyi gerektirir. Bu, çevikliği disiplinli öğrenme ile birleştirir. Sonuç olarak bu kitap, özellikle dönüşüm programı yöneten orta ve üst kademe yöneticiler, insan kaynakları ve organizasyon geliştirme uzmanları, proje liderleri ve kurum içi değişim sorumluları için yararlıdır. Birleşme, yeniden yapılanma, dijitalleşme, yeni çalışma modeli veya strateji yenilemesi gibi süreçlerde görev alanlar, değişimin yalnızca plan ve duyurudan oluşmadığını daha net görebilir.
Okur, kültürün davranışsal etkisini, gayri resmi ağların rolünü,
çalışan deneyimini dikkate alan tasarımı ve çevikliğin ölçeklenme koşullarını birlikte değerlendirme imkanı bulur. Bu, tek bir değişim modeli arayanlar için zaman zaman dağınık görünebilir. Çünkü kitap, birbirinden bağımsız makalelerden oluşur. Buna karşılık seçki formatı, farklı sorunlara farklı merceklerle bakma avantajı sağlar. Benzer yönetim kitapları çoğu kez aşamalı bir yöntem, tek bir liderlik modeli veya ilham verici örnekler çevresinde ilerler. Bu cildin ayırt edici tarafı ise değişimi, örgüt şeması, kültür, sosyal ilişkiler, tasarım ve operasyonel çeviklik arasındaki bağlantılar üzerinden incelemesidir. Kotar'ın sürekli değişim koşullarına odaklanan ek makalesi de derlemeye önemli bir bütünlük katar.
Kitap, kesin cevaplar vermekten çok, yöneticilerin doğru soruları sormasını sağlar.
Değişimin amacı nedir? Kimler nasıl etkilenir? Hangi davranışlar desteklenir? Geri bildirim nasıl toplanır? Ve hangi noktada yön değiştirilir? Bu sorulara disiplinli yanıt üretmek isteyen okurlar için güncel ve uygulanabilir bir başvuru kaynağıdır.
Destek olmak isterseniz Harvard Business Review kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.